Ayrım 4.
Bu tür yaşamak ve davranmak oldukça rahatlatıcıdır aslında. Yapacaklarınızı fazla düşünmeden otomatik olarak yapar, alışkanlıklarınızın sorgusuz ve konforlu koltuğuna yayılıverirsiniz işte. Sabah belirli saatte kalk, ayakların seni doğru banyoya götürsün, yüzünü her zamanki gibi yıka, dişini fırçala, giyin, çayını iç, koy ver adımlarını seni götürsün. Gün be gün yaptıklarını harfiyen tekrarla. Fazla düşünüp sorgulama. Hiçbir değişiklik olmasın. İş yerinde bellenmiş davranışlarını tekrar et. Farklı şeylerle asla uğraşma. Akşam olduğunda alışık olduğun saatte işten çık, eve yönel, kapıda ev suratını takın. Fazla konuşma, bulaşma, sofraya kurul, yemek bitsin, yerleş koltuğuna, oh! Kahveni üçer kez höpürdet, televizyona baka dur, sonra da vur kafayı yat. Bir gün daha geçti işte, yaşasın. Ertesi gün yeni baştan, aynen harfiyen tabii. Böylesi daha iyi bildik. Güvenceli. Hiç değilse rolünü tanıyor, ne yapacağını iyi biliyorsun. Yaşamsa gün be gün tekrarlanan bir tiyatro oyunu. Ancak konforlu alışkanlıklarımız bir süre sonra ilişki ve davranış kireçlenmesi yaratır. Zararını bildiğimiz, değiştirmek istediğimiz bir davranıştan kurtulmak, kireçlenmiş bir uzvu çalıştırmak kadar acı verir. Bu son derece zorlayıcı, çoğunlukla da baş edilmesi çok güç bir durumdur. Bunu bilmemize rağmen kurulmuş oyuncaklar misali fazla kurcalamadan, düşünüp sorgu sual etmeden yaşamayı yine de yeğleriz. Öylesi daha kolaydır. Yeni bir şey öğrenmek, kendini değişime açmak giderek zorlaşıyormuş. Varsın olsun, bu yaştan sonra değişime ne gerek var? Ve ne yazık ki bu otomatik yaşam içinde ne kadar sorunlar, çatışmalar, acılar ve kederler barındırsa da birçoğumuz bilmedik yollara girip aramaktan, yenilenmekten, değişmektense alışılmışta bildikte kalmayı, acı da verse ömrümüzü bir şekilde törpülemeyi yeğleriz. Oysa şarkıcı Ozan Georges Mustaki der ki, yaşamaya zaman ayıracağız, özgür olmaya sevgilim. Ne proje ne de alışkanlık, şu anı yaşayacağız sevgilim. Mış gibi yapmak. Çoğunlukla mış gibi yaşarız. Birbirimizi seviyormuş gibi, hiçbir sorunumuz yokmuş gibi, yaptığımızdan pek hoşlanıyormuş gibi, duymuş gibi veya duymak istemediklerimizi duymamış gibi yaparız. Görüşmek istemediğimiz birine sokakta rastlarsak görmemiş gibi, birini aramaya üşenmişsek arayıp da bulamamış gibi yaparız. Sırf otorite pozisyonunda olduğumuz için kızmış gibi yapar ya da aman kavga çıkmasın, darılmasınlar diye hiç kızmamış gibi davranırız. Gitgide bu bir yaşam ve varoluş biçimi oluverir. Tenimize, yüzümüze yapışır. Her kişiye göre artık alıştığımız mış maskemizi takıverir, her durum için öğrendiğimiz mış davranışımızı hemen giyiverir, öylece sürdürürüz yaşamımızı. Yeter ki düzen bozulmasın. Kızgınlığı yapılandıran etkenler. Kızgınlığı yapılandıran etkenler, dış etkenler ve kişisel etkenler olmak üzere ikiye ayrılır. Kızgınlığı oluşturan dış etkenler çoğunlukla kültürel etkenlerdir. Ait olduğumuz toplumun değerleri, ailemizin değer ve inanç sistemi neye kızıp neye kızılmayacağını çoğunlukla belirler. Dış etkenlerin önemli bir kızgınlık belirleyicisi de ailemizin davranış örnekleridir. Aile fertlerinin, anne ve babamızın neye veya nasıl kızdıkları, bizlerin de ileriki yaşamımızda neye, nasıl kızmamız gerektiğinin kolay vazgeçilemez birer örneğini teşkil eder. Kızgınlığı oluşturan kişisel etkenler ise özellikle mizacımızdan, yapımızdan kaynaklanır. Kimimiz çabuk parlayan, hemen tepki gösteren bir mizaca sahibizdir, kimimiz ise tepkisini yavaş hisseden ve ağır gösteren bir yapıdadır. Yapı ve mizacımızın dışında kızgınlığımızı oluşturan en önemli etkenlerden biri de iç konuşmalarımızdır. İç konuşmalarımız kendi kendimize söylediklerimiz, davranış ve tepkilerimizin önemli belirleyicileridir. Kızgınlıkta dış etkenler. Ayıp Sultan'ın hükümdarlığı. Toplumumuzda alışılması en güç etiketlerden biri de ayıp kavramıdır. Bunu yapamam, sonra ne derler, beni çok ayıplarlar, rezil olurum, mahvolurum düşüncesiyle kendimizi kısıtladığımız yüzlerce ihtiyaç ve isteğimiz vardır. Toplum değerleri birey olarak üzerimize fazlasıyla baskı uygular. Kızının akşam eve geç gelmesine, kızına güvendiği için belki de düşünse kızmayacak olan aile, çevrenin ne düşüneceğini, ne diyeceğini göz önüne alarak kızmak zorunda olduğunu hisseder, gereksiz kısıtlamalar getirerek aile içinde acı çatışmalara ve bölünmelere neden olur. Kültürel olarak sürekli başkalarının gözüyle özellikle kendi değerlerimiz için değil de çevre değerleri için yaşamayı adet ve alışkanlık haline getirmişizdir. Çevrenin davranış kurallarına, değer yargılarına, doğru ve yanlışlarına sorgusuzca katlanır, çoğunlukla da bu davranış veya değerlerin bize uyup uymadığını düşünmeden benimseyiveririz. Erken yaştan itibaren ayıp kavramı günlük davranışlarımızı yönlendiren önemli bir güç odağına dönüşür. Kızmak ayıptır, erkek çocuğun ağlaması ayıptır, kardeşini kıskanmak ayıptır, kavga etmek ayıptır, hata yapmak ayıptır. Böylece küçük yaştan itibaren ayıp sultan hükümdarlığının sadık ve uyumlu birer vatandaşı oluveririz. Neyin yanlış, neyin doğru olduğuna sadece ayıp sultan karar verir. Neyin yapılıp nelerin yapılmayacağına da, keza nasıl davranacağımıza, ne şekilde düşüneceğimizi, hangi duyguların ne zaman yaşayabilip hangilerinin yaşanmaması gerektiğini hep o karar verir. Ayıp sultanın terörü altında kendi düşüncelerimizi hiç araştırmaz, kendi değerlerimizin neler olduğunu veya bu kuralların kendi sistemimiz için geçerli olup olmadığına pek zihin yormaz, verileri hiç karşı gelmeden sorgusuzca kabul ederiz. Örneğin kızgınlık hissettiğimiz bir durumda ayıp olmasın diye kızmaz, kızılmaması gereken yerde ise şimdi kızmazsam beni ayıplarlar diye kızgınlık davranışları gösteririz. İçinde yetiştiğimiz çevrenin değerleri bizim de inanç ve değer sistemlerimizi oluşturuverir. Kızgınlık duygusu değer ve inanç sistemimizle oldukça yakından ilintilidir. Değerlerimiz dışına düşen söz ve davranışlara kızar, öfkeleniriz. Bu durumlarda önemli kültürel ve yöresel farklar ortaya çıkar. Örneğin toplumumuzda büyüklerin önünde sigara içmek veya bacak bacak üstüne atmak bazı ailelerde kızgınlık yaratabilir. Buna karşılık bu tür değerlerin geçerli olmadığı farklı bir ortamda aynı davranışlar konu bile olmaz. Değerler gözden geçirilmeden yaşanan kızgınlıkların çoğu öğrenilmiş kızgınlıklardır. Kızılması gerektiği için kızarız. Oysa bazen durup olayı düşündüğümüzde pek de kızacak bir şey olmadığı ortaya çıkar. Kızgınlık özellikle değer ve inanç sistemimizden oluşan bir duygudur. Önemli olan değerlerimizi sorgulayabilmek, bizim için vazgeçilmez olanları tekrar seçerek muhafaza etmek, bize uymayanları ise farklılaştırabilmek, değer ve inanç sistemimizi toplumsal ölçekten çıkararak kişisel seçimimize göre oluşturabilmektir. Bunu yapamadığımız sürece sürekli çevre için yaşar, kendimizi ve ilişkilerimizi sadece rol ve görev düzeyinde tutarız. Kızgınlıkta aile örnekleri. Kızgınlık ifadelerini de birçok diğer davranış ve tutumumuz gibi aile içi örneklerden ediniriz. Kızgınlığın sözlü veya sözsüz ifadesi, ifade biçimi ve zamanlaması dahi ailedeki kişiler, anne, baba, abla, abi gibi örnek alınarak öğrenilir. Genelde aile içinde seçtiğimiz örnekler kendi cinsimizin rol örnekleridir. Kızlar çoğunlukla anneyi, erkeklerse babayı örnek alır. Ancak zaman zaman da karşı cinsteki ebeveyn de beğendiğimiz bir davranış tarzını kendimize örnek edinebiliriz. Veya tam aksi kendi cinsel rolümüzde örneğin anne de beğenmediğimiz bir davranış tarzını reddeder, tam karşıtı bir davranış edinmeyi yeğleyebiliriz. Bu da örnek üzerine kurulmuş bağımlı bir davranış tarzıdır. Kendi kızgınlığımı ele aldığımda yavaş kızanlar takımından olduğumu fark etmiştim. Gerçekten de kızana kadar epeyce sabrediyor, karşı tarafa belki yanlış anlamışımdır, belki değişir gibi şanslar tanıyordum. Aslında sonradan farkına vardım ki karşı tarafa tanıdığım alan gerçekte kendimi tanımakta olduğum alandı. Tanıdığım bir iki kızgınlık ifadesi olan bağırıp çağırma, tepinme veya suçlama tercih etmediğim için ne yapacağımı bilememekten susup oturuyordum. Ailemin kızgınlık tarzlarına baktığımdaysa aynen annemi ve evimin kadınlarını taklit ettiğimi fark ettim. Babam hızlı alevlenip çabuk sönen türdendi. Kızdığı zaman kükrer, yüzü kıpkırmızı olur, gür sesiyle bar bar bağırırdı. Annemse susar, fırtınanın geçmesini sakince beklerdi. Daha sonraları kendince babamı bir şekilde ikna ettiğini anımsıyorum. Annemin kızıp bağırdığı zamanlar zorlasam da hatırlayamayacağım kadar enderdir. Annem kızgınlığını beden duruşu mesafesiyle belirtirdi. Suratından bir şeylerin iyi gitmediğini anlardık. Söylemek istediğini dolaylı olarak dile getirirdi. zamanını iyi kurar, bekler ve bir punduna getirip söyleyiverirdi. Epeyce becerikliydi bu konuda. Özellikle çok büyük bir ailenin kaçınılmaz günlük çatışmalarını bir orkestra şefi maharetiyle yönlendirdiğini anımsıyorum. Ancak çok yorulur, tükenirdi. Tükenmişliğini pek dile getirmez, öylece suskunlaşırdı annem. Her şeyini yüzünden, bedeninden anlardık. Kızgınlığımı, yaşama tarzımı aynen annemden öğrenmiştim. Ben de kızdıklarımı dolaylı olarak veya yüzüm ve bedenimle göstermeyi öğrenmiştim. Kızgınlıklarımı pek fazla dile getirmiyordum. Oysa benim yaşamımda bu mesajlarım yeterince kayda geçmiyor, fazla dikkate alınmıyordu. Kızgınlığımla olduğum yerde kalıveriyordum. Böylelikle değişmeye, öğrenmiş, edinmiş olduğum davranışlarımı sorgulayıp kızgınlığımı kendimce tanımlamaya, kendimce ifade etmeye yöneldim. Kızdığım zaman ne duyuyordum? Ne zaman kızıyordum? Beni en çok kızdıran şeyler neydi? Kızdığım zaman ne demek isterdim? Söylemek istediklerimi kendimin de onaylayacağı şekilde nasıl dile getirebilirdim? Benim için önemli bir öğreti olduğu kadar önemli bir gelişme de oldu bunlar. Ev içi ilişkilerim kireçlenmiş alışkanlıklardan, tekrarlanan valslerden kurtuldu. Dolaylı olmadan daha net ve dürüst bir şekilde hoşlanmadığım durumun beni ne şekilde etkilediğini anlatmaya başladım. Kızgınlık konusunu işleyip bu konuda okuma ve çalışmalarımı sürdürdükçe kendi kızgınlığımı da giderek daha sağlıklı bir şekilde ifade etmeye başlamıştım. Nelerin beni kızdıracağını önceden kestirip sınırlarımı koymayı, yapmak istemediğim şeylere hayır diyebilmeyi, çatışma durumlarında özellikle suçlamadan kaçınıp kendimi, kendi duygularımı açıklamayı, olayın üzerimdeki olumsuz etkilerini anlatmayı, kendimi uygar bir şekilde savunmayı iyice bellemiştim artık. Bir gün hiç unutmuyorum, oğlum 10 yaşlarındaydı. Sabah odamıza gelmiş, eşimin ve benim işe gitmek üzere hazırlanmamıza yarenlik etmek istemişti. Bir okul tatili olmalıydı. Nedenini hatırlayamadığım bir konuda eşimle tartışıyorduk. Aynı fikirde değildik. Ses tonumuzda çatışma eğilimliydi. Hafif kıvılcımlı birkaç git gelden sonra eşim işe gitmek üzere evden ayrıldı. Oğlum sessizce bizleri izlemişti. Odaya döndüğümde aniden "Ben büyüyünce senin gibi bir kızla evleneceğim" diyiverdi oğlum. Gözleri parlıyordu. Çok şaşırmış, çok da gururlanmıştım bu sabah komplimanını. Gülerek sordum. "Öyle mi? Peki neyimi beğeniyorsun?" Aklımdan geçirdiğim yanıt tatlılığını, yumuşaklığını veya güzel yemek pişirmeni türünden bir şeydi. "Senin gibi çatışan bir kız istiyorum" diyiverdi oğlum. Şaşkınlıktan ağzım açık kalmıştı. "Benim gibi çatışan bir kız ha?" Doğrusu bu bekleyebileceğim en son cevaptı o gün. En son komplimanda. Düşündüm. Demek ki güzel çatışmayı öğrenmişim. Güzel ve efendice çatışmayı. Gerçekleri çocukların ağzından dinleyin derler. 10 yaşındaki oğlumun değerlendirmesi benim için çatışmalarımın en... Güldüm ve hatırladım. Psikoloji kitabında çatışmalar bölümünü bu bana göre değil deyip atlayan ben, cinsel rolümün öğretisiyle çatışmaları, kızgınlığı, kavgayı, karşı koymayı sadece erkek dünyasına ait bir kavram olarak ben de kabul etmiştim o zamanlar besbelli. Bize ait olmayan kızgınlıklar, giyilen kızgınlık. Çocukken tanık olduğumuz kavgalar, başkalarına karşı yapılmış haksızlıklar ya da ebeveynlerin çocuklarını yandaş olarak almaya çalışması bize ait olmayan kızgınlıkları da yüklenmemize neden olur. Özellikle ev içi yaşamda ebeveynin birine karşı diğerine yaşadığı kronik kızgınlıkla kronik kavgalar farkında olmadan örneklediğimiz modelleri oluşturur. 3 yıllık evlilikten sonra yaşamının daha da kolaylaşacağını ummuştu. Birlikteliklerinin başlangıcında Tanju'nun ev dışı eğlenceye düşkünlüğüne ayak uydurmanın yorgunluğu dışında. Bu nedenle çocuk sahibi olmayı dahi ertelemişlerdi. Yine de Tanju'ya karşı duymakta olduğu sinsi öfkenin önüne geçemiyordu Senem. Zaman zaman ve hele son zamanlarda çoğunlukla Tanju'yu sığ, bencil ve çocuksu buluyordu. Tanıştıklarında çekici bulduğu özellikler şimdi nedense sinirine dokunmaya başlamıştı. Hatta birkaç kez nedensiz yere Tanju'ya çıkıştığını, onu küçük düşürücü sözler sarf ettiğinde itiraf etti kendine. Bir kere Tanju alışmış olduğu erkek tipinin neredeyse karşıtıydı. Senem için erkek varoluşu ağırbaşlı, otoriter, kontrollü, iktidarını ciddiye alan bir güç konumuydu. Yıllarca bir okul müdürü olarak görev yapmış olan babasının sergilediği asık suratlı, disiplinli, ciddiyeti kendine mutlak bir varoluş edinmiş tarzına oldukça karşıt olarak Tanju çocuksu denilebilecek bir coşkuya sahipti. En önemli meselelerde bile komik bir boyut buluverir, bir meseleyi basitleştirirdi. Eskiden eğlenip neredeyse hayranlık duyduğu bu özelliğine şimdi neden içerliyordu ki? Babasının vakur ve mesafeli varoluşu tüm aile fertlerini yıllar boyu baskı altında tutmamış mıydı? Sadece otoritesini korumakla yetinen, çocukları ve karısıyla herhangi bir iletişim kurmayan, evini de okul gibi idare etmek isteyen müdür bey. Yakın çevrelerindeki pek çok kişi gibi eşi de ona müdür bey diye hitap ederdi. Annesinin kocasından neden bu kadar çekindiğini yıllar sonra anlamıştı. Müdür bey eşinin çocuklarla şakalaşmasına, ev dışında gezmesine, komşularla görüşmesine, hele hele fazlaca gülmesine izin vermez, kaşlarını çatarak memnuniyetsizliğini anında belli ederdi. Gerçi çocuklarına farklı davranırdı. Alıp birkaç kez tiyatroya götürdüğü olmuştu onları. O zamanlar babalarının farklı bir çehresini tanımışlar, onu da sergilenen komikliklere kendini tutamayıp gülerken yakalayıvermişlerdi. Ender ama sıcak ve güzel zamanlardı onlar. Ancak eve döner dönmez müdür beyin kaşları yeniden çatılır, annesinin yüzüne ise bir hüzün perdesi iniverirdi hemencecik. Annesinin mutsuzluğunu hep sezinlemişti. Eşine olan kızgınlığını ya kinayeli laflarla belirtir ya da müdür bey etrafta olmadığında çocuklarına şikayet edip dururdu. Nedenli bencil olduğunu, sadece kendini düşündüğünü, yeterince para vermediği, bir yerlere götürmediği, sadece işini düşündüğü, hatta başka kadınlara ilgi gösterdiği gibi. Yıllarla annesinin kızgınlığı giderek kabarmış, kinayeli laflar ve şikayetlerden öte eşini küçük düşürücü ithamlara dönüşmüştü. Müdür bey söylenenleri başlangıçta duymazlıktan gelir, ancak annesinin giderek artan tahriklerine eninde sonunda kükreyerek yanıt verirdi. Çoğu kez kavgaları dayanılmaz boyutlara erişir, müdür beyin şiddet kullanmasına kadar varırdı. Çocukken bu gibi durumlarda Senem odasına kaçar, yorganının altına sığınarak gözlerini sıkı sıkı kapar, duymamaya, görmemeye gayret ederdi. Genç kızlığında odasındaki müzik aletlerini sonuna kadar açarak karşı koymaya çalışmıştı. Ertesi günler annesinin durumuna tanık olmak daha da zordu. Babasına karşı içinde kabaran öfkeyi zor tutuyordu. Annesiyle özdeşleşip sıkıntısını hafifletmek için ertesi günler eve erken gelir, annesini dinlemeye gayret ederdi. Tükenmez tekrarlardan nedenli sıkılsa da. Çalışmaya başladıktan sonra Senem akşam eve gelip bütün bunlara maruz kalmamak için iş yerinde daha uzun kalmaya gayret gösterdi. Ta ki Tanju ile tanışana dek. Tanju ile tanıştığında coşkusu serin bir kaynak suyu gibi geldi ona. Senem'le çalışmamız öncelikle ilk ailesinin ilişkileri üzerine odaklaştı. Evdeki tanıdıkları, anne ve babasını izlemekten edindiği evlilik ilişkisi şablonları, anne modeli üzerinde oluşan kadınlık varoluşu gözden geçirildi. Annesiyle ilişkisinde yaşadıkları, duyguları, mutsuz, kırgın ve kızgın bir annenin kızı olarak kendi yaşamında ne denli mutluluğa izin verdiği, acaba annesinin mutsuzluğu ve kızgınlığı araya girmese babasıyla olan ilişkisini daha yakın ve doyumlu yaşayabilir miydi? Babasıyla güzel geçirdikleri birkaç zaman diliminden sonra eve döndüklerinde annesinin yüzüne pek bakamadığını da anımsamıştı. Ne de olsa annesinin yapmak isteyip de yapamadıklarını kendi yapmıştı. Eşiyle hoş vakit geçirmeyi bir türlü gerçekleştirememiş olan annesine bir tür ihanet etmiş gibi hissetmişti o günlerde kendini. Bazen babası televizyon izlerken yanına oturup birlikte izlemeyi arzu ettiğini ama annesinden çekindiği için yapamadığını da anımsadı. Annesinin kızgınlığını kuşanmış, babasıyla kendine ait bir ilişki kuramamıştı bir türlü. Senem'le çalışmamız edinmiş olduğu bu ilişki tarzını Tanju ile ilişkisinde nasıl tekrar ettiği üzerine odaklaştı. Tanju'ya karşı filizlenmekte olan kızgınlığının ne kadarı gerçekten Tanju'nun davranışlarından kaynaklanmaktaydı? Ne kadarı ailesinden edinmiş olduğu bir ilişkinin tekrarıydı? Senem ilk ailesinden taşıdığı yakın ilişki şablonlarını gözden geçirdi. Kızgınlıklarını gözden geçirdi. Sorgusuzca tekrarladığı davranışlarının farkına varmaya başladı. Tanju'ya karşı kızgınlıklarını ilk ailesinden taşımış olduğu kızgınlık tarzından ayırmayı öğrendi. Tüm kızgınlıklarımızın gerçek sebebi her zaman yakın ilişkilerde bulunduğumuz kişiler olmayabilir. Cüzdanını arayan sarhoş. Sarhoşun biri gece yarısı sokak lambasının altında bir şeyler arayıp dururmuş yerlerde. Oradan geçmekte olan bir polis ne aradığını sorunca sarhoş, "Cüzdanımı kaybettim, onu arıyorum," diye cevap vermiş. Bunun üzerine polis de sarhoşla birlikte aramaya koyulmuş. Uzun süre köşe bucak aramışlar. Nihayet aramaktan yorulan polis, "Kardeşim, cüzdan yok, burada kaybettiğinden emin misin?" diye sormuş. "Hayır," demiş sarhoş, "burada kaybetmedim." "Ya o zaman niçin burada arıyorsun be adam?" diye bağırmış polis. "Çünkü ışık burada," demiş sarhoş. Kızgınlığı oluşturan kişisel etkenler. Mizaç. Mizacımız, bünyemiz, ruhsal yapımız ve bizi oluşturan genlerle ilintilidir. Kimimiz tez canlı, hareketli, hızlı tepki gösteren bir yapıdayken, kimimiz daha yavaş, uzun düşünerek hareket eden, tepki göstermeyen veya tepkisini içe atan yapıdadır. Mizacımız, kızgınlık tepkilerimizi de etkiler. Basit bir ayrım yaparsak, anında kızıp parlayanlar, tepkilerini aşırı gösterenler, çabuk öfkelenip çabuk sönenler bir uçta, buna karşılık tepkilerini belli etmeyip yavaş kızanlar, kızgınlıklarını belli etmeyip uzun zaman zihinlerinde taşıyan, kin besleyenlerse diğer uçtadır. Kızgınlık konusunda mizacı çabuk kızanlar ve yavaş kızanlar diye ikiye ayırabiliriz. Ancak genelde rastladıklarımız bu iki ucun belirli oranlarla karışımlarıdır. Kızgınlık yaratan durumlardaki tepkileri incelediğimizde durumsal kızgınlık ve yapısal kızgınlık diye adlandırılan boyutlar ortaya çıkar. Durumsal kızgınlık, durumun yarattığı kızgınlık duygusudur. Sıra beklerken birinin hiç aldırmadan önünüze geçmesi, yolda yürürken birinin size kabaca çarpması veya küfür etmesi, haksız yere suçlanmak veya saldırı karşısında duyduğumuz kızgınlık, durumdan kaynaklanan doğal kızgınlıklardır. Buna karşılık yapısal kızgınlık, o anda fazla tepki gösterecek bir durum olmasa bile yine de o duyguyu yaşamaktır. Örneğin araba kullanırken aceleniz olmasa da trafiğin tıkanık olmasına fazlasıyla sinirlenmek, diğer arabaların öne geçmeye çalışmalarını veya korna çalmalarına çok kızmak, kavga etmek veya okumaya çalışırken sokakta çocukların bağırışıp çağrışmalarına aşırı sinirlenmek veya politika konusunda gazetede okuduğunuz karşıt görüşlere aşırı sinirlenerek bunu günün konusu haline getirmek, sürekli herkese kızarak kızgınlığı gündemde tutmak yapısal kızgınlıkla ilintilidir. Yapısal kızgınlık genelde sürekli bu şekilde davranan kişilere özgü bir nitelemedir.